Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Değerli kardeşlerim, aziz dinleyenlerim, tefsir dersimizde bugün yeni bir sureye başlayacağız inşallah. Ahkaf suresine. Rabbimiz sure sure, ayet ayet kelamıyla çok yönlü buluşmamızı nasip ve müyesser eylesin. Ülfetimizi tam eylesin. Ünsiyetimizi daim eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ın lafzıyla buluşarak hem gözlerimizi, hem kulaklarımızı, hem hücrelerimizi Rabbimiz nurlandırsın, dirilsin. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasıyla gönüllerimizi nurlandırsın. Ahkamıyla ve ahlakıyla da hayatımızı Rabbimiz hidayet üzere eylesin, sırat-ı müstakim üzere eylesin. Hakim olan Mevlamız, aziz olan Mevlamız, hikmetli kelamıyla buluştura buluştura cümlemize kendi katından izzet lütfeylesin. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyor, sonra da manasını anlama adına tefsirlerimizden istifadeyle dersimizi yapıyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.
Aziz dinleyenlerim, Ahkaf suresinin 1. ayetinden 8. ayetine kadar okumuş olduk. Şimdi de inşallah okumuş olduğumuz bölümün tefsirine başlayacağız. Tefsire başlamadan önce sure hakkında birkaç bilgi vermek faydalı olacaktır. Ahkaf suresi hicretten önce Mekke'de nazil olmuştur. İbn-i Aşur'un tespitine göre bu sure peygamberlik geldikten 2 yıl sonra vahyedilmiştir. 35 ayetten müteşekkil bir suredir. İsmini 21. ayette geçen ve Ad kavminin yaşadığı bölgeye işaret eden Ahkaf kelimesinden almıştır ki Ahkaf kum tepecikleri demektir. Musaf tertibine göre 46. suredir. Müfessirlerimizin araştırmalarına göre, nüzul sırasına göre ise 66. suredir. Câsiye suresinin sonunda yani ondan sonra nazil olduğu ifade edilmiştir. Birçok surede olduğu gibi bu surede de Yüce Rabbimiz hem Kur'an-ı Azimüşşan'ın kaynağına, ilahi kelam oluşuna hem de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risaletine, peygamberliğine işaret eder ve böylesi müminlerin yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı Rabbin kelamı olarak kabul edip Habibi Edip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izini süren müminlerin istikamet üzere olacağını beyan eder. Allah ve Resulüne karşı gelenleri ise daha önceki kavimlerin başına gelen felaketlerin bir benzerinin onları yakalayacağı ifade edilir. Surenin bir bölümünde anne baba ve çocuklar arası ilişkilere kısmen değinilir. Sonuna doğru ise Kur'an-ı Kerim'i dinleyip hidayete eren bazı cinlerin kendi kavimlerini uyarmaya gittikleri bildirilerek inanmamakta ısrar eden kafirlere bir ibret tablosu olarak sunulur. Şimdi bu kısa bilgilerden sonra inşallah surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Yüce Rabbimiz Hamim'le başlanan surelerden birisi olarak bu Ahkaf suresinde yine Kur'an-ı Azimüşşan'a dikkat çeker. Ondan önce de huruf-u mukatta'a dediğimiz Hamim, bu kesik harfler Ha ve Mim harflerinden oluşan bir ayet getirir. Bunların manasının bütün yönleriyle açığa çıkmadığını, bunu bilemeyeceğimizi, bunun bir işaret olacağını söylemiştik ve müfessirlerimizin bu nevi harflerle ilgili 50'den fazla görüşünün olduğuna işaret etmiştik. Daha çok da son dönemlerde kabul gören görüş, bu nevi harflerden sonra hemen Kur'an'la ilgili bir ayet geldiği için de şöyle denilmek istenmiştir diye bir yorum var. O yoruma itibar etmiş sonraki müfessirlerimiz. O yorum da şudur. Ey insanlar, ey özellikle Arapça konuşan o dönemin insanları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki insanlar başta olmak üzere, kıyamete kadar gelecek olan kimseler. Bakınız bu Kur'an sizin de bildiğiniz harflerden oluşmaktadır. Fakat gördüğünüz gibi üslup ve beyan itibariyle, fesahat ve belagat itibariyle, taşıdığı muhteva, mana itibariyle, dikkat çektiği nice nice hikmetler ve ibretler itibariyle eşsiz bir kitaptır. Aynı harfleri siz biliyor ve kullanıyorsunuz. Eğer şüpheniz varsa bu kitabın Allah tarafından geldiğinde, haydi o zaman siz de bir benzerini getirin anlamında bir efendim işarettir, bir meydan okumadır derler alimlerimiz. Evet, Yüce Rabbimizin muradını bilmeyiz. Herkesin Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlama mertebesi kendi haline göredir. İnkarla yaklaşan ona göre bir mana anlamaya çalışır. Çoğu zaman inkarını artırır. Zalimin hüsranını artırır. Mümin insanın nurunu artırır. Alim insanın gerçekten derinlikler karşısında hayretini artırır. Arif insanın çok daha farklı sırlara muttali olmasına kapı açar. Onun için Allah'ın kelamının hidayeti her seviyedeki insanadır. Takvada zirve de olsanız, en üst tabakalara yükselseniz, manevi terakkiiniz ve tekamülünüz ne kadar yükselirse yükselsin, hangi seviyeye gelirseniz gelin, Kur'an hidayetine yine muhtaçsınız. Kur'an yine hep size yol göstermeye devam eder. Ta ki siz ondan yüz çevirene kadar. Allah muhafaza buyursun. Şayet Kur'an'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı bir mustanilik, bir yan bakış, bir efendim ilgisizlik söz konusu olursa da o zaman kendi aklınızla, kendi bilgi kırıntılarınızla kalır ve çoğu zaman da yoldan saparsınız. Bu sebeple hiçbir zaman mümin kul kelam-ı ilahiden bağını koparmamalı. Bağını koparmak bir tarafa, bağını artırdıkça artırmalı. Teveccühü tam eskilerin ifadesiyle bütün efendim kuvvelerimizle, potansiyelimizle, istidadımızla kelam-ı ilahiye yönelmeliyiz. Bizim yönelişimiz ne kadar içten ve samimi olursa, gönlümüzü Rabbimize vererek kelamına yönelirsek, o kelam, bu kelam-ı ilahi bizi sırat-ı müstakime doğru bulunduğumuz her noktada alır götürür. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Evet, Rabbimiz bu huruf-u mukatta diye ifade ettiğimiz hamim ifadesinden sonra hemen Kur'an'ın indiriliş kaynağına işaret eder. Ve tenzilül kitab minallahil azizil hakim. Bu kitabın böyle parça parça indirilişi, toptan değil de, topluca değil de, ayet ayet, gerektiğinde sure sure indirilişi, hemen hepsi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Ey müşrikler, kafirler, sizin zannettiğiniz gibi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabı cinler öğretmiyor. Bu kitabı şeytanlar indirmiyor. Bu kitabı Muhammed aleyhissalatü vesselam kendi nefsinden, hevasından da söylemiyor. Bu kitabı bir başkasından da efendim alarak size takdim ettiği bir durum da söz konusu değil. Bu kitap doğrudan hakim ve aziz olan Allah tarafından indirilmektedir. Evet, bu indirilme sürecinde Cebrail gibi Cibril-i Emin, Ruhul Emin olan o Cebrail vasıtasını Yüce Rabbimiz çoğu zaman Habibi ile arasında kullanmıştır. Ancak indiren O'dur. O azizdir, o Yüce Rabbimiz. Hiç kimse O'na galip gelemez. Hiç kimse O'nun üstünde bir konumda bulunamaz. O'ndan daha aziz biri yoktur. Hakimdir, yaptığını sapasağlam yapar. Böyle zayıf yapmaz. Efendim, son derece tutarlıdır ve hikmet doludur. Yüce Rabbimizin bu kitabı, işte Zat-ı Uluhiyetinin o hakim sıfatının ve aziz sıfatının bir uzantısı olarak da size geliyor. Öyleyse her kim içinizde izzet arıyorsa, aziz olmak istiyorsa, hem hak katında hem halk nazarında, mahlukat nazarında bir izzet arayışı gibi bir arayışı varsa, bu izzeti ancak Allah verecektir. Öyleyse Allah'tan indirilme olan bu kitaba sarılsın. Kim bu kitaba sarılırsa aziz olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la ilgili buyururlar ki, bu Kur'an'la Allah nice kavimleri yükseltir, nicelerini de alçaltır. Evet, Kur'an'a sıkı sarılan, imanla sarılan aziz olur. İnkarla Kur'an'a yaklaşan, ondan yüz çeviren, onunla irtibatı kesen de zelil olur. Ey hikmetin peşinde koşanlar! En yüce hikmet haktan indirilmedir. Zira el-hakim olan Mevla onu indirmiştir. O zaman hikmeti başka yerde değil, Kur'an-ı Azimüşşan'da arayın. O ayetlerin içine dalın. O ayetlerin işaretlerinden, nice nice sırlarından nasibinizi artırın. Zira onu indiren Allah el-hakimdir. Ey sapasağlam iş yapmak isteyenler, şu alemde yanlış işlere düşmek istemeyenler, zayıf kalmak istemeyenler, siz de eğer hakim olan Mevla'dan indirilen bu kitabın yönlendirmeleriyle hareket edecek olursanız, muhkem işler yaparsınız, sapasağlam işler yaparsınız ve sağlam basarsınız yeryüzüne.
مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمَّا اُنْذِرُوا مُورِضُونَ
Buyuruyor ki Rabbimiz 3. ayette, biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri gerçek bir maksat ve hikmetle bir de belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Cenab-ı Hak burada abesle iştigal etmediğini, yani oyun olsun diye gökleri ve yeri yaratmadığını, batıl, anlamsız, gereksiz, lüzumsuz olarak da yaratmadığını, bir hakikat üzere yarattığını, bir maksatla yarattığını, bir hikmetle yarattığını Cenab-ı Hak burada haber veriyor. Biz diyor gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir hakikat üzere yarattık. Yani batıl üzere, oyun olsun diye, iş olsun diye yaratmadık. Bir hikmetle yarattık, belli bir maksatla yarattık ve ecelin müsemma, bir de belli bir müddetle, muayyen, belirli bir süreyle yarattık. Efendim şu alemde anlamsız hiçbir şey yok. Her bir varlığın mutlaka bizim bildiğimiz, keşfettiğimiz, keşfedemediğimiz nice nice maksatları var, nice nice efendim hikmetleri var. Alemde ne tür iş görüyor, biz onun hepsini keşfedemiyoruz. Keşfedebildiklerimiz var nispeten. Belki işte arının faziletini, hikmetini keşfettik diyelim kısmen. Ama kısmendir. Herhangi bir maddi varlığın, diyelim ki ayın varlığının hikmetini keşfettik diyelim ama keşfedemediğimiz yanında keşfettiğimiz hikmeti ne kadardır onu da bilmiyoruz. Fakat alemlerin Rabbi buyuruyor ki ben gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri batıl olarak yaratmadım. Yani anlamsız yaratmadım. Bir hakikat üzere yarattım. Bir hikmete mebni, bir maksada mebni yarattık. Efendim şu kadar işte gökyüzünde, şu kadar milyar ışık yılı uzaklıktaki yıldız niye var? Niye galaksiler var bu kadar? Niye bu alem bu kadar geniş? Denizlerin tabanında yaşayan belki milyonlarca canlı türü var, bilemiyoruz sayısını. Evet, insanoğlu bugün balık türü olarak şu kadarını keşfettik diye bir keşifte bulunuyor ama sanki göklerdeki yıldızların keşfi gibi daha biz arzda, yeryüzündeki canlıların hepsini de keşfetmiş değiliz. Efendim, denizdeki bütün canlıların, canlı türlerinin her şeyini keşfetmiş değiliz. İşte belgesellerde görebildiğimiz kadar. Onların da her birini ne kadar tanıyoruz. Fakat belki size ilk bakışta yahu bu varlıkta niye var Allah Allah diye bir soru içinize gelebilir. Ama Cenab-ı Hak biz diyor hiçbir şeyi boşuna yaratmadık. Yerde gökte ne varsa hepsinin bir maksadı var, bir hedefi var, bir hikmeti var. Gökteki kuşların, toprağın altındaki solucanların, ne bileyim bitkilerin, çiçeklerin, dağın, taşın, her şeyin, havanın, ateşin, suyun, her şeyi. Ve diyor bunların her biri belli bir süreli olarak yaratıldı. Her şeyin bir eceli var. Yani her şeyin bir sonu var. Yani insanın eceli var işte. Kimisi doğmadan ölüyor, Kimisi doğuyor, bir saat içinde ölüyor. Kimisi 100 yıl yaşıyor, 150 yıl yaşıyor. Nasıl insanın bir ömrü var? Her bir canlının ömrü olduğu gibi, cansız gibi gördüğümüz varlıkların da aslında birer ömrü var. Dağın da bir ömrü var, taşın da bir ömrü var, denizin de bir ömrü var. Görüyorsunuz bugün, diyorlar ki şu kara parçası bir zamanlar denizmiş. Nereden anladınız? İşte diyor, dağ kazılınca oradan çıkan bir takım diyor, midye kabukları var, başka şeyler var. Bunlar daha önce de buranın deniz olduğunu gösteriyor. Demek ki o dönemdeki hani ya da belli dönemdeki o denizin ömrü bitmiş. Artık orası kara parçası olmuş. Bazen de kara parçası iken deniz olan yerler var. Bakıyorsunuz. Evet, güneşin bir ömrü var. Bir doğuşu var. Yani her varlığın bir doğum anı var. Gelişme anı var. Bir de ihtiyarlama anı var. Ve nihayet ölüm anı var. Oralarda da, o varlıklarda da ömürler farklı farklı. Falan yıldızın ömrü şu kadar, falanınki bu kadar. Kimisi belki doğmadan parçalanıp ölüyor. Kimisi bir müddet yaşıyor, ölüyor. Kimisi milyarlık bir ömür var kiminde. Ama bir ömrü var. Ve bu ömür de rastgele bir ömür değil. Cenab-ı Hak müsemma ifadesi muayyen demektir. İsimlendirilmiş, adı konulmuş yani. Adı konulmuş bir ömrü var her birinin. Herkes ömrünün sonuna doğru gidiyor. İşte bütün varlığın da bir ömrü var. Tek tek hücrelerin, tek tek fertlerin ömrü olduğu gibi toplulukların, kavimlerin, milletlerin de ömürleri var. Aynı zamanda bu her şeyi kuşatan bu alemin de bir ömrü var. İşte o alemin ömrü bitince de işte biz ona kıyametin sonu diyoruz. Kıyamet diyoruz ve yeniden bir yaratılışla yeni bir alem başlangıcının olacağını da Rabbimiz bize haber veriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ İnkarda diyor, ayak dileten, ısrarla kafir kalanlara gelince, onlar uyarıldıkları şeylerden sürekli yüz çevirmeye adet edilmişler. Yüz çevirip duruyorlar. Peygamberler gönderiyoruz peş peşe. Onlar kendilerine ayetler okuyorlar. Bakınız kıyamet gelecek diyorlar. Yeniden diriliş var diyorlar. Hesap var diyorlar. Ama inkar ettikleri için, gözlerini kapattıkları için, kulaklarını tıkadıkları için, kendi kendilerini perdeledikleri için, kendi kendilerini hakikate karşı örttükleri için onlar yüz çeviriyorlar, sırt çeviriyorlar, kulak kabartmıyorlar, peygamberin sözüne dikkat kesilmiyorlar, Allah'ın ayetleri okunuyor, dinlemiyorlar, kör ve sağır muamelesi yapıyorlar. Ama bunun da elbette karşılığını görecekler. Kul eraeytum ma ted'une min dunillah eruni maza halaku min el ard em lehum şirkun fis semavat ituni bi kitabin min qabl hada ev esaretin min ilmin in kuntum sadikin. De ki ey peygamber, ey nebi-i zişan, siz Allah'ı bırakıp yalvardığınız, kendilerine kulluk ettiğiniz şeylerin gerçekten ne olduklarını hiç düşündünüz mü? Bir gördünüz mü? Şöyle bir baktınız mı? Değerlendirme gözüyle. Bir üzerinde düşündünüz mü? Gösterin bana bu varlıklar veya güçler yeryüzünün hangi parçasında bir şey yarattılar? Var mı şu yeryüzünde yarattıkları bir şey? Yoksa onlar göklerin yaratılmasında pay sahibi midirler? Eğer öyleyse bundan önceki herhangi bir ilahi kelamı yahut başka bir bilgi kırıntısını, kalıntısını getirin bana eğer iddianızda haklıysanız. Şimdi tabii Kur'an'ın indiği dönemde Mekke müşrikleri bir takım putlara tapıyorlardı. Fakat bu hitap sadece Mekke müşrikleri değil, birçok Allah'tan başka kendisine ilah edilmiş tüm insanlığa yönelik bir hitap. Belki cinlere yönelik de bir hitap. Ve gayet mantıki olarak soru soruluyor. Bir akli olarak akıllarına hitaben. İkincisi, nakli bir deliliniz var mı? Akli bir deliliniz var mı? Nakli bir deliliniz var mı? Bu soruluyor. Şimdi diyor, Allah'ı bırakıyorsunuz. Halbuki o size sizden daha yakın. Dua edenin duasına icabet eden bir Allah. Güya Allah'a yaklaştırsınlar diye bir takım varlıkları, bir takım kişileri belki Allah'a ortak koşuyorsunuz. Dağı taşı ortak koşuyorsunuz. Onlara tapınıyorsunuz. Onlardan niyazda bulunuyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Peki diyor, söyleyin bakalım. Onlara şöyle söyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Gösterin bana bu taptığınız varlıklar yeryüzünün hangi parçasında bir şey yarattılar? Bunların yaratıcılık özelliği var mı? Yoksa şu diyor, uçsuz bucaksız bir tavan gibi tepenizde duran o gökyüzünün oluşumunda, yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Bir o alemlerin Rabbine bir yardımcı mı olmuşlar? Ya da o göklerdeki bir kısım varlıkları onlar mı var etmişler? Var mı böyle bir şey? Gösterin varsa diyor. Hadi bunu aklen ispatlayamadınız, gösteremediniz. Peki bir şey söyleyeyim bana. Daha önce diyor bir kitap indi mi konuyla ilgili bir ilahi bir teyit mi aldınız? Allah'tan size özel bir bilgi mi geldi? Mesaj mı geldi bunlara tapın, bunlardan yardım isteyin diye? Böyle bir kitap var mı diyor size gelen? Varsa onu da görelim bir. Bir belgeniz var mı? Ya da ev esaratin min ilmin ya da herhangi bir diyor kesin bilgi ifade eden bu alanla ilgili bir bilgi kırıntısı, kalıntısı, bir izi var mı? Getirin bakalım. Hani Allah'tan başka bunlar da yaratıcıdır, bunlar da ilahtır diyeceğiniz bir şey var mı? İddianızda haklıysanız getirin, biz de görelim. Bunu söyle diyor. Dolayısıyla böyle bir, hatta maddi anlamda da hani ilahi kitap, ilahi mesaj, ilahi vahiy gösteremediniz diyelim. Efendim, böyle bir herhangi bir araştırmanın sonucu olarak şunu şu yarattı diyebileceğiniz ve dolayısıyla bu ibadete layık diyebileceğiniz, ilah olmaya layık diyebileceğiniz bir şey mi buldunuz? Var mı böyle bir şey? Tarih bunu gösteriyor mu? Getirin diyor Cenab-ı Hak, meydan okuyor. Daha doğrusu Efendimizin dilinden onları aciz bırakacak bir soru ortaya koyuyor. Ve 5. ayette وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Öyleyse Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar duasına karşılık veremeyecek kimselere yalvarıp yakarandan daha sapık ve şaşkın kim olabilir? Oysa o yalvarıp yakardıkları şeylerin, bunların duasından, ibadetinden haberleri bile yoktur. Şimdi burada Mevdudi rahmetullahi aleyh Tefhimul Kur'an adlı eserinde çok güzel bir tasnif yapıyor. Diyor ki Allah'tan başka tapınılan ya da kendisine dua niyazda bulunan batıl varlıklar ya da şöyle diyelim genel anlamda ilah diye kabul edilen efendim varlıklar 3 grupta değerlendirilebilir. Birincisi ruh ya da şuuru olmayanlar. Yani canlı varlıklar değiller. İşte bir taş parçası diyelim. İlah diye yontmuşlar ve ona ibadet ediyorlar, kurban kesiyorlar, dua ediyorlar. Bir dağ olabilir bu, bir güneş olabilir bu. Şuuru olmayan varlıklar. Bunları ilahlaştırmış beşeriyet. Bazen onun azametini görmüş, büyüklüğünü görmüş, yüce bir dağ. İşte güneşi görmüş, ısı veriyor, ışık veriyor, dehşet bir şey. Bunları ilahlaştırmış mesela. İkincisi, bu diyor Allah'tan başka niyazda bulundukları, kendilerine kulluk arz ettikleri adeta, geçmişteki salih insanlar ya da peygamberler, bunlar da ilahlaştırılmış. Halbuki onlar hiçbir zaman bunu istemedikleri halde. Üçüncüsü, kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da yoldan çıkararak bu dünyadan göçen insanlar. Bir takım firavunlar işte. Onlar da ben sizin Rabbinizim demiş ve bir takım insanları kendisine taptırmış. Sapkın insanlar. Burada bunların şöyle de bir efendim ayetin sonundaki onlar bunların işte dualarından haberdar da değiller buyuruluyor ya. Bu bölümün izahında da şunları söylüyor. Bilincilerin, yani ruh ve şuuru olmayan varlıkların ne kendilerine ibadet edenler ne de yapılan dualar hakkında bir haberleri yoktur. Kendilerine kim ibadet ediyor? Ne istiyorlar? Çünkü gözleri yok, görmüyorlar. Kulakları yok, duymuyorlar zaten. Taşı yontmuşlar, odunu yontmuşlar. İlah diye tapıyorlar. Bunların zaten haberleri yok. İkinci kısımdakiler ise aslında Allah'ın sevdiği mukarreb kullardı. Yani güzel kullar, peygamberler, İsa aleyhisselam. Allah'ın ulul azim peygamberlerinden seçkin bir insan. Veya tarihte herhangi bir salih kişi. Veya melekler. Melekler de Allah'ın salih kulları. Bunlar da şu iki sebepten dolayı bu durumda oluşlarından habersizdirler. Evvela Allah'ın yanında öyle bir alem vardır ki bu dünyanın sesleri oraya ulaşamaz. Yani onlar farklı bir alemdedirler. Nitekim hani İsa aleyhisselam, ey İsa diyor, sen mi emrettin beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye Cenab-ı Hak kendisine sorduğunda o diyecek ki, ya Rabbi ben aralarında bulunduğum sürece Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye emrettim. Ama ne zaman ki ben onların aralarından ayrıldım, artık onları ne yapıp ettiğini bilen sensin. Ben bilmem diyor. Evet, haberi yok. İsa aleyhisselam'ın burada bir kendisi dememiş ki bana Allah'ın oğlu deyin ve ben işte ilahım, böyle bir şey söylememiş. Dolayısıyla bunların diyor haberi yok zaten. İkinci olarak Allah Teala ve melekler kasten bu haberleri onlara ulaştırmazlar. Yani sizin peşinizdeki insanlar, tabileriniz, sizi sevenler, sizi ilahlaştırdılar diye ulaştırmazlar. Çünkü bu olanları duymak onlar için üzüntü kaynağı olacaktır. Çok üzülecekler, hayat boyu tevhidi emretmişler. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye ana mesajları hep bu olmuş. Şimdi ona inananlar, onların tabileri, sevenleri onu ilah edinmişler. Elbette bu onları çok üzer. Halbuki Cenab-ı Hak da onları üzmek istemez. Onun için bu haber onlara yine ulaşmaz diyor. وَهُمْ عَنْ دُعَاهِمْ غَافِلُونَ Onlar kendilerine bunların dua yaptıklarından habersizdirler. Ayetinin anlamı olarak veriyor şimdi bu açıklamaları. Üçüncü grupta olanlara gelince, bunlar Firavun gibi kendini ilahlaştıranlar. Bunların habersiz kalmaları da şu sebepledir diyor. Birincisi, bunlar suçlu olarak Allah'ın katında beklemektedirler. Yani Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği yerde, artık o yeri bilmiyoruz. Ve bu dünyadan hiçbir sada onlara ulaşamaz. Haberleri yok. İkinci sebep ise Allah Teala ve melekler bu dünyada yapmış oldukları misyonun başarıya ulaştığı ve şimdi bazı kimselerin kendilerine taptığı haberlerini duyurarak onları sevindirmek istemezler. Allah zalimlere böyle memnuniyetler bahşetmez diyor. Evet, Cenab-ı Hak esas tabii bu ayetteki soru şu. Kıyamete kadar diyor kendilerine istedikleri niyazda bulundukları hususlarda bir cevap veremeyecek olanlara sürekli dua edip duran, niyaz edip durandan daha sapkın, daha yolunu şaşırmış, izini şaşırmış kim vardır diyor, soruyor. Bundan daha sapık kim olabilir diyor. Kim bunlardan daha dalalette olabilir ki diye soruyor. وَاِذَا حُشْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ İnsanlar mahşerde toplandıkları zaman o yalvardıkları şeyler müşriklere düşman kesilecek ve onların kendilerine tapınmalarını reddedeceklerdir. Evet, yarın hepsi orada bu tür putlara tapanlar, insanları ilahlaştıranlar ve onları putlaştıranlar kıyamet gününde toplandıkları zaman o taptıkları varlıklar bunların ibadetlerini, şeylerini reddedecek ve düşman olacaklar. Onları korumak şöyle dursun, düşman olacaklar. Başka ayetlerde mesela bu durum biraz daha açıkça ifade edilir. Mesela Sebe suresi 40 ve 41. ayetlerde şöyle buyurulur. Kıyamet günü Allah herkesi huzurunda toplayacak. Sonra da meleklere şunlar size mi tapıyordu diye soracak. Meleklerse seni noksan sıfatlardan ve herhangi bir ortağının bulunmasından tenzih ederiz. Bizim dostumuz, sahibimiz ve koruyucumuz ancak sensin. Bizim onlarla bu manada hiçbir münasebetimiz olmamıştır, olamaz da. Hayır, onlar bize değil, belki cinlere tapıyorlardı ve çoğu onlara inanıyordu diye cevap vereceklerdir. Yine Furkan suresi 17 ile 18. ayetlerde şöyle buyuruluyor. O gün Rabbin müşrikler ile onların Allah'tan başka taptıklarını huzurunda toplayacak. Sonra da tapılanlara şu kullarımı siz mi sapıklığa düşürdünüz yoksa onlar kendi kendilerine mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar da şöyle cevap verecek. Seni her türlü noksanlıklardan ve şirkten tenzih ederiz. Seni bırakıp başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Ne var ki sen bunlara ve atalarına fazl-ı kereminden bol bol nimetler verdin. Nihayet onlar seni anmayı unutup kitabına uymadılar. Sonunda helak olmaya müstahak bir güruh haline geldiler. İşte orada yarın kıyamet gününde tapanlar ve tapılanlar arasında böyle bir çekişme ve düşmanlık olacak. O Firavun vari kişilerin izinden gidenlere de o müstazaflar, dünyadayken zayıf düşürülenler diyecekler ki yahu biz dünyada sizin peşinizden geldik. Burada sizin hiçbir faydanız olmayacak mı anlamında. Onlar da hayır. Bizim size asla faydamız dokunamayacak cevabını vereceklerdir. Ve lanet okuyacaklar birbirlerine. Hatta diyecekler ki Allah'ım onlar bizi saptırdılar. Onlara azaptan iki kat ver diyecekler. Bizim sapmamıza onlar sebep oldu. Fakat netice itibariyle Allah herkese bir düşünme kabiliyeti de lütfeylemiş, akletme kabiliyeti lütfeylemiş. Peygamberler gönderip hakikat sesini kendilerine ulaştırmış. Ve onlar da bunları duya duya, bunları aklede ede ya da akıllarını çalıştırmayarak bu tür sapkınlıklarda kaldılarsa elbette ki oradaki sızlanmalardan hiçbir sonuç ortaya çıkmayacaktır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ Onlara ayetlerimiz apaçık tilavet edildiği, okunup aktarıldığı zaman kendilerine geldiğinde gerçeği inkar edenler bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan olsun, diğer ilahi mesajlar, vahiyler olsun. Ne zaman bu böyle inkara şartlanmış, inkarda ayak direyen, efendim, hakikat sesine karşı kulak tıkayan kişilere ne zaman böyle bir hakikat sesi gelse, ilahi mesaj ulaşsa, ayetler apaçık bir şekilde kendilerine ayan beyan izah edilse dedikleri bir şey var. هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bu apaçık bir büyüdür, apaçık bir sihirdir. Bunu böyle söylerken aslında şunu da itiraf etmiş oluyorlar. Bu çok tesirli bir şey, evet. Bizim aklımızı başımızdan alıyor. Uygulaya geldiğimiz, yapa geldiğimiz, düşüne geldiğimiz her şeyden bizi koparıyor. Bu çok tılsımlı bir şey. Bu olsa olsa bir sihirdir diyorlar. Bu bir hakikat. Rabbimizin bir hakikatidir diye bir düşünce. Yani böyle bir düşünceye varmıyorlar. Ya da böyle bir düşünceye kapı açmıyorlar, pencere açmıyorlar, akıllarını çalıştırmıyorlar. Bu bir sihirdir diyorlar. Em yekulûne efterâh. قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ ف۪يهِ كَفَى بِهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Allah'a iftira ile, yani kendisi söylüyor, Allah'tan bana böyle vahiy geliyor mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer ben onu uydurmuşsam, böyle bir Allah'a iftira etmiş olursam şayet benim halim ne olur? Sizin gücünüz beni Allah'ın azabından kurtarmaya asla yetmez. Çünkü Allah kendisine böyle bir iftirada bulunursa onun cezası çok yamandır. ben bunu niye yapayım diyor adeta. Siz beni kurtaramazsınız. Hepiniz bir araya gelseniz, malınızı, mülkünüzü, saltanatınızı beni korumaya adasanız yine bir şey yapamazsınız. Kaldı ki o Allah, sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları, onun etrafında kopardığınız yaygaraları çok iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Evet, peygambere bunu da söylediler. Ömrü boyunca yalan nedir bilmeyen, dost düşman herkesin Muhammedül Emin dediği peygambere, sen bunu uyduruyorsun. Allah'tan böyle bir şey gelmedi. Sen, biz kabul edelim diye, daha tesirli olsun diye böyle bir sözü Allah'a nispet ediyorsun diye küstahça Hazreti Peygamber'e karşı böyle bir iftirada bulundular. Halbuki iftiranın her çeşidi kötü ama en kötüsü Allah'a karşı olandır. Allah'a iftira etmek ne demek? Allah'ın söylemediği bir sözü söyledi demek. Allah vahiy indirmediği halde vahiy indirdi demek. Bana vahiy indirdi demek. Ne büyük bir zulümdür böyle bir şey. Böyle bir şeye Muhammedül Emin gibi bir dürüst peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tevessül edebilir? Böyle bir şey farz-ı muhal, böyle bir şey olacak olsa onu Allah'ın azabından, gazabından, cezasından kim kurtarabilir? Böyle bir şeye o nasıl tevessül edebilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Anlamında bir ayet. Cenab-ı Hak onlara böyle söyle diyor. Onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer ben onu uydurmuşsam, sizin gücünüz beni Allah'ın azabından kurtarmaya asla yetmez. Kaldı ki o, sizin Kur'an hakkında yaptığınız yaygarayı, onun hakkında ileri geri söylentilerinizi çok iyi biliyor. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Cenab-ı Hak El-Hakka suresinde 44 ve 47. ayetlerde aynı bu konuyla ilgili şöyle buyurur. Eğer o peygamber bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı elbette onu kıskıvrak yakalar, sonra da onun can damarını koparırdık. İçinizde hiç kimse de buna mani olamazdı. Ayetin sonu o çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir diye bitiyor. Aslında burada birkaç mesaj var. Birisi, siz bu kadar ağır hakaretleri ya da iftiraları bana atıyorsunuz. Belki Allah hakkında böyle ileri geri Allah'ın kitabı hakkında konuşuyorsunuz. Bakınız, fırsat eldeyken o Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Bir bu anlam var. İkincisi, bakınız siz bu iftirayı attığınız halde hala yaşıyorsanız, bu sizin faziletinizden değil. O her şeyi bağışlayıp, günahları bağışlayan, kullarına son derece merhametli olan bir Rab olduğu içindir. Yoksa şayet siz yani bu günahları işlediğinizde hemen günahın cezası tepenize inecek olsaydı yeryüzünde bir canlı kalmazdı. Ama o Mevla size mühlet veriyor. Onun mühlet vermesi de sizi bağışlamak için size fırsat vermesinden ve size merhametinden kaynaklanıyor. Ne kadar hamd etsek az, Rahman, Rahim bir Rabbimiz var. Aziz ve Hakim bir Rabbimiz var. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Rabbimiz Allah'a. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.